hız başlayalım mı?
Başlayabiliriz.
29 Ekim 1923 Kurtuluş Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal küllerinden doğan bir devleti dünyaya ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti. Zor geçen yıllardan sonra çok partili demokratik hayata geçişle iktidara gelen Adnan Menderes 1958 yılında Irak, Pakistan ve İngiltere'nin katılımıyla Bağdat Vakfı'nı oluşturdu. Yunanistan Başbakanı Karamanlis'le Kıbrıs'ta Birleşik Devlet'in niteliği konusunda 5 Şubat 1959'da anlaşmıştı. Menderes çok kritik iki karar almıştı. Son toplantı için Cenevre'ye giderken 17 Şubat 1959'da Londra yakınlarında uçağa düştü ve sağ kurtuldu.
Durdurur musun? Yılında 27... Burası önemliydi. Bunu kim gönderdiyse gerçekleri söylemek istiyorum. Olaylar arası bu bağlantılar çok önemli. Devam edebiliriz.
1961 yılında 27 Mayıs darbecileri tarafından idam edildiğinde Bağdat Paktı dağılmış, Kıbrıs meselesi ise tekrar çözümsüzlüğe gömülmüştü. Menderes'in misyonuyla yola çıktığı söylenen Adalet Partisi'nin genel başkanı emekli orgeneral Ragıp Gümüşbala bir otel odasında ölü bulundu. Ve Adalet Parti'de demirelli yıllar başladı. Menderes ailesinin bütün isimleri şüpheli ölüm ve kazalarla siyaset sahnesinden silindi. 23 Kasım 1970 yılında Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla Brüksel Anlaşması'nı imzaladı. Ankara Anlaşması'nın devamı niteliğindeki bu adım Avrupa sürecini sağlamlaştırmıştı. 12 Mart muhtırasıyla 1971'de hükümeti düşüren darbe süreci olmasaydı Brüksel Anlaşması'na göre Türkiye 22 yıl sonra ortak pazar yani Avrupa Birliği'ne tam üye olacak. Şiddetin tüm yurda yayıldığı günlerde 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylarda kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle 36 kişi can verdi. 7 Mayıs 1977'de Bülent Ecevit kontrgerilla hareket halindedir. 1 Mayıs'ta parmağı vardır dedi. 29 Mayıs 1977 Ecevit İzmir Çiğli'de Türkiye'de sadece 3 tane olduğu belirlenen özel bir silahla yakınındaki polis tarafından suikaste uğramasına rağmen sağ kurtuldu. 24 Mayıs 1978'de Türkiye'de kontrgerillayı ilk kez dava konusu yapan savcı Doğan Öz Ankara'da öldü. 12 Eylül 1980 darbesi şartların olgunlaşmasını bekledik diyen Kenan Evren komutasında gerçekleştirildi. Darbeyi yapanların önünde pek çok sorun varken darbeden hemen sonra 20 Ekim'de Türkiye vetosunu kaldırarak Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne izin verdi. Büyük bir dönüşümün öncülüğüne soyunan Başbakan Turgut Özal 1988'de genel başkanın belirleneceği olağan kongre sırasında uğradığı suikastten yaralı olarak kurtuldu.
Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktu.
Suikastçı yıllar sonra her şeyi vatan için yaptık diyecekti. 1993'te Orta Asya gezisinden hemen sonra vefat eden Özal'ın ailesi ise yıllar sonra zehirlenerek öldüğü konusundaki şüphelerini açıkladı. Aynı yıl terör, devlet, mafya ilişkilerine odaklanan ve gizli belgelere ulaştığı söylenen gazeteci Uğur Mumcu bombalı bir suikaste kurban gitti. İrtica karşıtı bir gruplaşmayı düşünmeyen bu olayın faillerinin derin devlet tarafından himaye edildiği iddiaları ortaya atılacak. Bir devlet görevlisi bu tuğlayı çekersek duvar üstümüze yıkılır itirafında bulunacaktı. 2 Temmuz 1993 yılında 37 kişinin can vermesiyle sonuçlanan Sivas olayları Alevi-Sünni gerginliğini alevlendirdi. Bu olaydan tam 3 gün sonra 5 Temmuz 1993'te bu sefer Erzincan'ın Sünni Başbağlar köyü kana bulandı ve 29 kişi katledildi. İnançlar üzerinden bir iç savaş provokasyonu yaşanıyordu. 1993'te tam gerçekleştirilemeyen oyun 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde sahneye konacaktı. Silahların bırakılmasının konuşulduğu günlerde 33 erin katledilmesiyle Sabancı suikastı gibi iş dünyasında şüphe uyandıran cinayetlerle Güneydoğu'daki kardeşlik ve bütünlük yanlısı kanaat önderlerini eşi görülmemiş yöntemlerle ortadan kaldıran şüpheli bir Hizbullah yapılanmasıyla Türkiye kan kaybetti. Özal'la başlayan dünya aktörü olma rüyası zamansız bir şekilde sona ererken Türkiye tekrar kendi içine kapanacak ve iç gerilimleriyle enerjisini tüketecekti. 1996 yılında bir otomobil kazasıyla ortaya çıkan Susurlu skandalıyla devlet, mafya, siyaset üçgeninde derin devlet yapılanması ve faili meçhuller tartışılmaya başlandı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Ama teşkilat devredeydi. 1994 Refah Yol iktidarıyla statükoyu sarsan bir yenilenme gerçekleşerek siyasi aritmetik değişmiş, ancak güç dağılımında taşlar yerinden oynamamıştı. 28 Şubat 1997'de Refah Yol hükümetine karşı yürütülen ve aktörleri tarafından postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat süreci demokrasiyi askıya aldı. Aynı anda yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve yolsuzluklarla 20'yi aşkın banka 70 milyar dolarlık zararla batacaktı. 2001 ekonomik krizinin yaralarını sarmak için gönderilen Süper Bakan Kemal Derviş'in DSP'yi bölerek yeni parti kurma hamlelerinin ardından Ecevit hükümeti dağıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelecek ve Avrupa Birliği sürecini hızlandıracak bir programla işbaşı yapacaktı. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmesiyle Türkiye'den tam destek bulamayan Amerika, Irak'ı işgal etti. Siyasal ve ekonomik istikrar Türkiye'nin yeniden güç ve prestij kazanmasına imkan sağlayacaktı. Ancak Türkiye'nin 11 Eylül'ü gecikmedi. 15 Kasım 2003'te Sinagog, 20 Kasım 2003'te İngiliz Konsolosluğu ve HSBC bankalarına yönelik saldırılar ahtapotun kollarının ne denli uzun olduğunu gösterecekti. Havaya yükselen sarı duman Türkiye'nin soluğunu kesecekti. 9 Kasım 2005 Şemdinli olayları, 5 Şubat 2006 Rahip Santaro cinayeti, 5 Mayıs 2006 Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırı, 17 Mayıs 2006 Danıştay saldırısı, 19 Ocak 2007 Hrant Dink suikasti ve 9 Temmuz 2008 Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu saldırıları teşkilatın ayak sesleriydi. Vatan adına öldürecek, vatan adına güç sahibi olacaklardı. Bu kez mutlu sonlarını yazamadılar. Türkiye Cumhuriyeti anayasal hükümetini devirmek ve demokratik dünyadan koparmak amacını güden devlet içine kümelenmiş illegal bir teşkilatlanmaya karşı operasyonlar başlatılacaktı. Her dönemde büyük oyunun küresel iktidar savaşlarının hedefinde olan Türkiye, kökleri geçmişin karanlığına gömülmüş, kendini bu toprakların sahibi ve kurtarıcısı sanan hayali vatanseverlerin tutsağı olmaktan kurtulmaya çalışıyor. Bu ülke maskelenmiş yüzleri, kirli ilişkileri, faili meçhulleri çözmeden özgür olamayacak. Türkiye vicdanıyla, tarihiyle, ezberleriyle yüzleşiyor. Aynadaki düşmanla son kozunu paylaşıyor.